Ortada ilan edilmiş bir seçim tarihi yok ama partiler seçim kampanyasına başladı bile. Başbakan Malcolm Turnbull bu haftanın çoğunu Güney Avustralya'da geçirdi. Başbakan Adelaide'da savunmaya 230 milyon dolar harcanacağını ilan etti.
The Center for Defence Industry Capability will be established here in Adelaide.
Başbakanın bu açıklamayı Adelaide'da yapmasının nedeni, bu kentin savunma sanayinin merkezi haline getirilmesi planından kaynaklanıyordu. İyi de Adelaide savunmanın ne kadarının merkezi olacak? Bunun yanıtı o kadar açık değil. Turnbull'la birlikte Adelaide'a giden Savunma Bakanı Marissa Payne, Deniz Kuvvetleri Sahil Koruma Botlarının Güney Avustralya'da yapılıp yapılmayacağı sorularına kesin bir yanıt vermedi.
As you'd be aware, there is a competitive evaluation process underway. We indicated that the $30 billion future frigate program would be based here in Adelaide and that the offshore patrol vessels would be engaged in a competitive evaluation process slightly differently from that. Those results will be announced later in the year.
Son yapılan News Poll kamuoyu yoklamasına göre koalisyonda İşçi Partisi %50, yani eşit desteğe sahip. Başbakan Turnbull'un başbakan olarak tercih edilme durumu da önceki haftalar gibi o kadar yüksekten seyretmiyor. Turnbull yine de İşçi Partisi liderinin epey önünde gidiyor.
I'll leave you to plough through the entrails of the polling results. There's so many talented commentators on the opinion polls. I'll leave it to you. I'll stick to my job.
Muhalefet lideri Bill Shorten ise haftayı Tazmanya, Victoria ve New South Wales'te geçirdi. Shorten buralardaki marjinal seçim bölgelerinde İşçi Partisi adaylarına destek etkinliklerine katıldı.
It's fantastic to be in Deloraine and I encourage all Australians to visit Deloraine. It is a real privilege to be here at Marina Radiology Services. It's great to be here with Anne Charlton, Labor's candidate for Robertson.
Basında süren hükümetin parlamentoyu tümden feshedip Temmuz'da erken seçime gitmek için bütçe ilanını öne alacağı spekülasyonları nedeniyle İşçi Partisi hükümete yönelik eleştiri dozunu artırıyor. Seçimlerin erkene alınması 7 hafta sürecek bir seçim kampanyası anlamına geliyor. Shorten bu kadar uzun bir kampanyayı gereksiz görüyor.
I don't want Mr. Turnbull wasting taxpayer money on political stunts to try and keep Mr. Turnbull in power. Australians already know that division and dysfunction is at the heart of the Turnbull government.
Eski Başbakan Tony Abbott da yeni yayınlanan bir kitap nedeniyle haftaya damgasını vuranlar arasında yer aldı. Yazar ve tecrübeli gazeteci olan Nikki Sava, kitabın belli bölümlerinde Abbott'la baş danışmanı Peter Credlin arasındaki ilişkiye yoğunlaşıyor. Abbott ve Credlin aralarında gizli bir ilişki olmadığı konusunda ısrar ediyor. Sava, ikilinin Abbott hükümetinin yıkılmasında önemli bir rol oynadığını öne sürdü.
If he had been doing a good job, if his judgment was flawless, if the judgment of his chief of staff was flawless, they would still be there. They're not.
Is this book a nail in the coffin for Tony Abbott? We won't see him coming back from this?
Who knows?
Kevin Rudd ve Julia Gillard hükümetlerini ayakta tutan 3 bağımsız milletvekilini hatırlıyor musunuz? Bu 3 vekilden biri Tony Windsor'dı. Windsor, Julia Gillard'ı kraliçe yapan kişi olarak da biliniyor. Windsor, 2013 seçimlerinden önce aday olmayacağını açıklamış ve 2013 seçimlerine katılmayarak siyaseti ve parlamentoyu bırakmıştı. Tony Windsor, o zaman siyaseti bırakmasına gerekçe olarak sunduğu sağlık ve ailevi nedenler ortadan kalkmış olmalı ki, gelecek federal seçimlerde tekrar aday olacağını açıkladı. Hem de Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Parti Lideri Barnaby Joyce'un seçim bölgesi New England'dan aday olacak. Yani emekli politikacı, Joyce'un siyasi hayatını bitirmek amacıyla terlikleri çıkarıp postalları tekrar giyiyor. Joyce, diyor emekli milletvekili, Kuzey New South Wales seçmenini öyle kötü bir durumda bıraktı ki politikaya geri dönüyorum. Tony Windsor, New England seçim bölgesi bağımsız milletvekiliydi. Siyaseti bırakacağını açıklayınca, senatör olan Barnaby Joyce, 2013 seçimlerine Temsilciler Meclisi'ne girmek için bu bölgeden Windsor'ın koltuğuna Ulusal Parti milletvekili adayı oldu ve kazandı. Windsor ise şimdi geri döndüğünü, Joyce'la kavgaya hazır olduğunu söylüyor.
We'll mount a full-scale grassroots campaign. And I'm fully aware that it'll be a David and Goliath event. And I'm looking forward to that.
Windsor, Joyce'la vereceği mücadeleyi İncil'de geçen mitolojik bir mücadeleye benzetiyordu. Kavga mitolojik olabilir ama New England'da oyların dağılımına bakarsak ortada mitolojik ya da efsanevi bir durum görünmüyor. Ocak ayında yapılan Reachtel adlı kamuoyu yoklama şirketinin anketine göre Windsor'a verilen birinci tercih destek %32'de kalırken Barnaby Joyce'a verilen destek %39,5 olmuş. Aslında Joyce'un desteği 2013 seçimlerinde aldığı oy oranıyla karşılaştırılırsa epeyce düşmüş. Joyce'a geçen seçimlerde birinci tercih olarak oy verenlerin oranı %54'tü. Ama siyasetten emekli olana kadar New England seçim bölgesinin kralı 20 yıla yakın süreyle Windsor oldu. Siyasi hayatına Ulusal Parti'de başladı ve daha başta bu partiyle yolları ayrılarak bağımsız milletvekili oldu. 1991'den 2013'e kadar Windsor seçmenden çok güçlü bir destek aldı. Oy oranı hiçbir zaman %45'in altına düşmedi. Geçen hafta Canberra'da konuşan Windsor, seçim kampanyasında iklim değişikliği ve madencilik dahil çevre sorunları üzerinde yoğunlaşacağını söyledi.
When you look at the agricultural white paper, and I'm sure no one has because not much in it, but when you look at it, it barely mentions climate as an issue. How can you possibly develop a white paper looking at addressing the future of agriculture in this country without looking at the implications, the potential risks of climate change?
Ülkenin tarım politikasını belirleyecek tarım tartışma raporuna baktığınızda iklim değişikliğinden hiç söz etmediğini göreceksiniz diyordu eski milletvekili. Windsor, eğitimde Gonski reformu, evlere geniş bant internet bağlantısı konusunun da siyasete dönme kararında etkili olduğunu kaydetti. Barnaby Joyce, Perşembe günü gazetecilerin karşısına çıkarak kendini savundu.
I'm ready for to make sure to put my record on the line for our service to the people of New England, my service to the people of New England. I've been overwhelmed with the support that I've got by people within the New England. My phone's been ringing off its hook with people saying that they're backing the job that we're doing in the New England.
Windsor, kendisinin yerini alan Joyce'u görev yaptığı sürece seçim bölgesi için bir şey yapmamakla suçluyor. Hatta daha da ileri gidip bölgedeki kömür gazı çıkarma uygulamalarının yeraltı sularını zehirleme riskine ses çıkarmadığını ileri sürüyor.
The current member has done absolutely nothing in terms of that issue. Nothing. In fact, he's been complicit by neglect.
Barnaby Joyce yakın tarihlerde Ulusal Parti liderliğine seçildi. Şu anda Turnbull hükümetindeki en kıdemli politikacılardan biri. Joyce önümüzdeki seçimlerde biraz daha oy kaybetse siyasi hayatı sona erebilir. Oysaki parti liderliğine yeni seçilmişti. Uzmanlara göre Tony Windsor alışkın olduğu %60 oy oranına ulaşamayabilir. Ama rakibini elbette ciddi oranda zorlar. İşçi Partisi New England'da şansı olmadığını biliyor. O nedenle İşçi Partisi lideri Bill Shorten, Tony Windsor'ı desteklediğini saklamıyor. Bölgede yürütülen kömür gazı çıkarma projeleri ve bu projelerin yeraltı sularını zehirleme riski, bir tarım bölgesi olan seçim bölgesindeki en ciddi sorun. Joyce bu projelere sesini çıkarmamasıyla tepki topluyor. Öyle ki baskılara daha fazla dayanamayan Joyce, geçen yıl lideri Tony Abbott'ın baskısına aldırmadan bu projelerden biri aleyhinde açıklama yaptı. Ama hepsi o kadar. Barnaby Joyce da boş durmuyor tabii. Joyce, Tony Windsor'ı sahip olduğu araziyi maden şirketlerine 5 milyon dolara satmakla suçladı. Windsor, madenciliğe değil, birinci derece tarım alanlarında madenciliğe karşı olduğu yanıtı verdi.